Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlayalım. Tekrar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam yine programımıza biraz daha böyle muamelatımızı ilgilendiren, günlük hayatımızı ilgilendiren sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuz şöyle: sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır diyor sorumuzda.
Bismillahirrahmanirrahim. Malum dinimizin hükümleri, Kur'an ayetleri, peygamberimizin sünneti ve içtihat dediğimiz bu üç yolla sabit olur. Yani Kur'an-ı Kerim emreder, onu yapmak zorunda kalırız. Yasaklar, ondan kaçınmak zorunda kalırız. Veya Peygamber Efendimiz emreder, onu yaparız. Yasak eder, ondan uzak dururuz. Bir şey Kur'an-ı Kerim'de net olarak emredilmişse o farzdır. Net olarak yasaklanmışsa o da haramdır. Ahad sünnet dediğimiz, yani mütevatir olmayan, yani her nesilde birkaç kişi tarafından rivayet edilen, hadislerle, sünnetlerle sabit olan şeyler, yani bizden bir şey yapılması isteniyorsa, ona bir sünnet diyoruz. Terk etmemiz isteniyorsa da o da mekruh oluyor.
Evet.
Ha şimdi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadece bizim uhrevi hayatımıza yönelik hükümler getirmekle yetinmemiş. Yani namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver. Tamam, gerisi önemli değil dememiş. Dünya hayatımızda da uymamız gereken şeyleri bize bildirmiş. Ve dünya hayatında bazı şeyleri mutlaka yapmamız gerekir. Yapmazsak o caiz olmaz. Veya kesinlikle bundan uzak kalmamız gerekir. Eğer uzaklaşmazsak günaha gireriz gibi dünya hayatıyla ilgili hükümler de var.
Evet.
Faiz haramdır mesela. Mutlaka kaçınmak lazım. Ha şimdi bu peygamberimizin bize örneklik teşkil eden hareketlerden birisi de yemek yerken efendim dikkat etmemiz gereken şeyler. Bununla ilgili hadisler var.
Evet.
Sağ elle yemeği teşvik eden. Kendi önünden, yani eskiden tabii şimdiki gibi herkesin ayrı tabağı yoktu sofrada.
Hı hı.
Ortaya bir tabak konuluyordu ve ondan herkes yiyordu.
Evet.
Önünden almasını, böyle uzaktan değil de tabağın, hı, kendi kişinin yan karşısına gelen yönden almasını.
Direkt kaşıkla ortaya dalmamayı
dalmamasını falan. Evet. Mesela su içerken içine, hı, üflenmemesini, sağ elle yemesini, bunu teşvik etmiş Peygamberimiz.
Evet.
Ve dolayısıyla bu sağ elle yemek sünnettir. Sadece yemek konusu değil aslında sağ el. Her hayırlı işi sağ elle başlatmak. Hazreti Ayşe validemiz buyurur ki, Peygamber Efendimiz diyor, hareketlerinde sağla başlamayı hep teşvik ederdi. Hatta diyor ayakkabısını giyerken ve saçını tararken bile. Dolayısıyla bizim İslam kültüründe hem sünnet olarak hem gelenek olarak sağ elle yemek esastır.
Evet.
Ve sünnettir. Sünnetin zıttı olan şey de mekruhtur. Dolayısıyla sol elle yemek de mekruh olur.
Evet.
Ama maalesef bizim toplumumuzda sünnetler unutturuluyor. Bunlar bilinçli olarak yapılmış bir dönemlerde. Yani batılılaşacağız, Avrupalılaşacağız diye.
Hı hı.
Efendim işte yemek adabı, sofra adabı diye bir şey getirilmiş. İşte sol elle yenilecek. Efendim bu batının bir geleneği, hı hı, olarak alınmış. İşte peçeteyi şuraya koyacaksın. Sofraya çatalı şuraya koyacaksın. Kaşığı şuraya koyacaksın, evet, diye bir takım şeyler getirilmiş. Ha, bunlardan şeyle alakası olmayanlar olabilir. Ama sol elle yeme sünnete aykırıdır. Ve bence sol elle yeme alışkanlığının milletimize kazandırılmaya çalışması bilinçlidir. Sünnetten uzaklaştırmak gayretidir.
Evet.
Maalesef. Ha, Müslüman buna dikkat etmeli. Kim ne derse desin. Sağ elle yesin, sol elle yemesin.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Bir diğer sorumuz emanetlerle alakalı hocam. Şimdi kendisine bir şey emanet edilen kişi emanet malı koruması karşılığında ücret talep edebilir mi diye bir sorumuz var. Tabii bunu şimdi otobüs işte otogarlarda ne bileyim havaalanlarında falan görüyoruz. İşte emanet edilen dolaplar var. O dolaplara özel eşyanızı koyuyorsunuz bir ücret karşılığında. Orada eşyanız muhafaza ediliyor. Bunun haricinde bir de kişiye emanet ettiğinizde para verebilir misiniz? Veya o kişi para talep edebilir mi hocam?
Şimdi bir emeğin satışı var. Buna hı-hı. kira diyoruz. Kira. Hı-hı. Ve eğer bir emek karşılığı para talep ediliyorsa bu emanet olmaktan çıkar bu sistem. Kiraya gider.
Hı.
Bu ister dolap olsun ister kişi olsun. Ha, tamam şimdi dolaplar var para atıyorsun. Hı hı. Veya neyse açılıyor kapağı koyuyorsun kapatıyorsun. Ve bir para ödüyorsun. Böyle bir teşkilat kurulmuş tamam güzel.
Evet.
Ama öbür taraftan bazen emanetçi diye yazıyor. Adam oturmuş oraya. Sen koyuyorsun valizini. Sana fiş veriyor. Adam buna karşılık ücret alıyor adam. Ya, bu emanetçi değil bu. Bunlar kira.
Hı.
Kirayla hizmet veren kişiler.
Hı hı.
Ve burada emanet mal bırakan kişinin bıraktığı, verdiği para emanetçiye verilen para olmuyor. İşçiye verilen para hükmünde oluyor. Çünkü emanetçiye para verme diye bir şey yok. Emanet tamamen bir teberrudur. Yani ben diyelim ki bir yere gidiyorum. Sana diyorum ki Sami Hoca ben gelinceye kadar bu sende dursun. Sen bunu hı hı. koru. Tamam diyorsun. Ve bundan dolayı da bir ücret falan da talep etmiyorsun ve bunun bir ücreti de yok. İşte evet. emanet budur.
Hmm.
Eğer ücret talep ediyorsa o zaman emanetçi olmaktan çıkar. Kira yani işveren durumuna düşer. O emanet bırakan işveren durumuna emanet alan da işçi durumuna düşer. Ve tabii emanet mal ile işçinin elindeki malla ilgili farklı hükümler var. Mesela işte telef olursa emanet mal telef olursa şöyle olur, kiranın elindeki mal telef olursa şöyle olur gibi farklı hükümler var.
Evet, onu da soracaktım hocam sorumuzun devamında.
Evet.
Yani o mal telef olduğunda ne olacak? Bunu kim tanzim edecek?
Şimdi eğer bu emanet ise eğer, yani hı-hı. bir ücret karşılığı değil de emanet ise, o zaman bakıyoruz. Ve mal da telef olmuşsa. Şimdi bir defa önce şunu söyleyelim. Emanetçi elinde verilen emaneti o malın korunması gereken şekilde koruması gerekir.
Hmm.
Yani o mal nasıl korunuyorsa. Efendim mesela diyelim otomobil emanet vermiş. Hmm. Park yerine korsun. Herkesin koyduğu yere korsun. Kilitlersin kapısını anahtarını alır eve götürürsün.
Sahibi sen misin gibi değil
sen
mi?
Sen misin gibi aynen. Veya sana para emanet etmiş, altın emanet etmiş. Onu varsa evindeki kasada korursun.
Hmm.
Sana hayvan emanet etmiş. Hayvan nerede korunur? Ahırda korunur, ağılda korunur. Orada korunur. Ha, bir defa buralarda korunması lazım bir. İki, emanet alan kişi emanet malı kullanmaması lazım. Kullanmaması lazım. Onu kullandığı takdirde o mal emanet olmaktan çıkar, gasp durumuna düşer.
Evet. Çok ha, ince bir ayrıntı hocam.
İnce bir ayrıntı. Ha, şimdi dolayısıyla şimdi kişi bunu şöyle tarif edilir şeyde fıkıhta.
Hı hı.
Eğer emanetçinin taksiri veya taaddisi varsa ve mal telef olursa emanetçi o malı tazmin eder. Ne demek o?
Yani hocam. Evet.
Taksir demek kusurdan gelir.
Hı.
O malı korurken kusurlu davranırsa. Otomobili park etmiş bir yere. Anahtarı üzerinde bırakmış gelmiş. Ve araba çalınmış. Burada taksir var.
Hı. Kusur var.
Kusur var. Veya birisi diyelim bir vatandaşa bir hayvan emanet etmiş. O ağla ahıra değil de sokağa koyvermiş hayvanı. Ve onu da birisi çalmış götürmüş veya kurt yemiş. Ha, burada kusur var. Buna taksir diyoruz. Taaddi de haksız fiil demek. Yani o malı kullanmaması gerekirken kullanıyorsa.
Hı hı.
Otomobil emanet edilmiş kendisine. Binmemesi lazım ama binmiş bir yere gitmiş. Ve araba yolda kaza yapmış. Tazmin eder. Burada hı hı. taaddi var. Ya o zaman demek ki ne oluyor şimdi? Emanetçinin elinde mal telef olması halinde Eğer emanet alan kişi o malı korurken kusurlu davranıyor ise eğer, veya o malı kullanmaması gerekirken kullanıyor ve mal telef oluyorsa, o zaman tazmin eder.
Evet.
Aksi halde emanettir elinde. Mesela evine hırsız girmiş ve kendi malıyla beraber emanetçinin malını da çalmış. Ve Allah korusun işte yangın çıkmış, kendi malıyla beraber emanetçinin malı da
gitti.
Yanmış. Hı hı. Veya arabayı koymuş, kilitlemiş kapılarını, anahtarını almış götürmüş ama hırsız gelmiş bir şekilde açmış götürmüş. Bunlardan dolayı tazmin gerekmez.
Tazmin gerekmez. Peki hocam. Hocam kiralanan malın başkasına kirası caiz mi peki? Yani bir ev kiraladık. Biz de gittik başkasına kiraladık. Bu mümkün mü? Böyle bir şey caiz
şimdi,
mi?
Şimdi burada örf dikkate alınır.
Hmm.
Örf. Örf. Şimdi örfe göre eğer buna alt kira diyorlar. Kiracı o malı bir başkasına kiraya verebiliyor ise örfe göre bu caiz olur. Ama eğer mal sahibi kayıt korsa kiraya verirken, hı hı, derse ki tamam ben bu malı sana kiraya verdim ama başkasına kiraya vermeyeceksin. Başkasına, sen kendin oturacaksın bu evde. Kendin çalışacaksın.
Hı hı.
Böyle bir kayıt koymuşsa o zaman örfe itibar edilmez. Şart örfün önüne geçer.
Evet.
Ama böyle bir kayıt konmamış diyelim.
Hı hı.
Ve örf de bu kiraya tutan kişinin kiraladığı malı bir başkasına kiraya vermesine imkan tanıyor. Ha, o zaman şuna bakarız. Sen ne amaçla kiraya tutmuşsun orayı? Diyelim oturmak amacıyla. Oturmak amacıyla. O zaman sen de bir başkasına oturması amacıyla kiraya verebilirsin. Ama iş yeri yapması için kiraya veremezsin.
Hmm.
Bunlar fıkıhta geçen şeyler.
Hı hı.
Ama günümüzde iki örf veya kanun nedir? Ben şunu hiç duymadım. Bir kimse evini, kiraya tuttuğu evi bir başkasına kiraya verdiğini duymadım.
Evet, çok yaygın değil kültürümüzde.
Hiç öyle bir şey yok zamanımızda. Hı hı. Dolayısıyla örfe göre, zamanımız örfüne göre kişi kiraladığı bir konutu başkasına, hı hı, kiraya veremez.
Evet.
Ama mal sahibi izin verir, kiraya verebilirsin der, o ayrı konu. Ama iş yerlerinde durum farklı olabiliyor bazen. Yani adam özellikle bugün büyük iş yerlerinde, AVM'lerde falan işte büyükçe bir iş yeri kiralıyor, onu bölüp bölüp kiraya verebiliyor.
Hmm.
Demek ki kanun bu işe el veriyor ki bunu yapıyorlar. Eğer böyle bir örf veya kanun maddesi varsa o zaman
yapılabilir. Peki. Define ile alakalı bir sorumuz var hocam. Define aramak caiz midir ve bulunduğunda onu sahiplenmek caiz midir? Sahiplenebilir mi insan?
Şimdi define aramak caiz midir? Tabii bu zamanımızda yasak.
Zamanımızda yasak.
Hmm. Ve eskiden bilmiyorum özellikle böyle define arayan insanlar falan var mıydı? Ancak şu hükümler geçer fıkıh kitaplarında. Bir kimse define bulursa ne olur? Onunla ne yapar?
Hı hı.
Bu konuda ayrıntılar var. Ama doğrudan define aramanın caiz olup olmadığını söyleyen bir hüküm yok. Yasaklayan bir hüküm de yok.
Evet.
Ama bu iş dinin olmaktan ziyade biraz dünyevi bir mesele. Yani devlet eğer buna izin veriyorsa problem yok. Devlet yasaklamışsa o zaman onunla uğraşamaz. Yani burada devletin koyduğu kural esas olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette buna dair bir yasaklayıcı veya mübah kılıcı bir hüküm yok. Ama tabii genel bir kural vardır bizim fıkhımızda. Eşya da asıl olan ibahadır. Yani bir şey yasaklanmamışsa,
hı hı,
ve dinin temel ilkelerine aykırı değilse o mübahtır, yapılabilir. Define arama da buna girer. Ama devlet toplum menfaati için kayıtlar koyabilir ki zamanımızda koymuş. Ha, şimdi peki bir adam define buldu, ne yapacak? Hı hı. Burada çok detaylar var. Bu define, buna kenz tabir edilir fıkıhta. Ve iki türlü kenz vardır. Bir kenz-i İslami vardır, bir de kenz-i cahili vardır.
Hı hı.
Kenz kelime manası hazine demek. kelime manası hazine. Bir define manasına da kullanılıyor kens, hazine manasına da. Şimdi hatta madenler için falan kullandığı da oluyor bu kelimenin. Yer altındaki madenleri, zenginlikler için kullandığı oluyor. Şimdi kens-i İslami demek, o bulunan o şeyin, diyelim para, ki eskiden böyle çanak, çömlek, su bu türlere pek önemsemezlermiş insanlar. Onlar bir tarihi eser olarak önemsemezler, ancak para ise, altınsa, gümüşse o zaman o değer kazanıyor. Ve kenz deyince de daha çok bunlar anlaşılıyor. Ve eğer o bulduğu altın, gümüş, para neyse onun üzerinde kelime-i tevhid gibi, kelime-i şehadet gibi, bir padişah tuğrası gibi bir işaret varsa buna kenz-i İslami deniliyor. Yani İslam döneminde gömülmüş şey anlamında. Ama üzerinde o kitaplardaki ifade put resmi varsa diyor. Mesela Firavun'un resmi.
Haç resmi vesaire.
Haç resmi. Veya ne bileyim bir şey, kralın resmi vesaire varsa buna da kenz-i cahili diyorlar. Ha şimdi bunu böyle bir ayırdık. Bir de bu define nerede bulundu? Özel mülkte mi? Özel mülk ise bu tarla mı? Arsa mı? Evin içi mi? Yoksa kırda mı? Bayırda mı? Nerede bulundu? Ona göre de hükümler değişiyor. Ona göre de hükümler değişiyor. Ama genel kural şu, ben detaya girmeyeyim çünkü çok da şey değil o.
Evet.
Genel kural şu, eğer İslam'dan önceki dönemlerden o ona işaret eden alametler varsa bulunan definelerin üzerinde, o takdirde o fey gibi kabul edilir. Beşte biri devlete gider, beşte dördünü bulanım alır.
Evet.
Ama üzerinde şey varsa,
kenz-i cahili,
kenz-i İslami ise,
İslami,
eğer,
İslami
o takdirde
ise,
o arazinin sahibi kimse onun sayılır.
Hmm.
Genelde bu, işte detaylar var. Detaylara girmeyelim. Zaten günümüzdeki uygulama bu istikamette değil, devletin koyduğu kanunlar istikametinde.
Kanunlar istikametinde. Peki hocam. Bu promosyonlarla ilgili bir sorumuz var. Şimdi yeni yılla birlikte tabii bu tür reklamlar da çok arttı. Bankalar müşteriyi, kişiyi kendine çekmek için işte maaşını bizden alırsan promosyon veriyoruz diye bir reklam yapıyor. Böyle bir kampanyaları var bankaların. Bu promosyon caiz midir hocam?
Bu gerçekten bayağı da meblağ
Evet, ciddi paralar da veriyorlar.
İyi paralar da veriyorlar. Şimdi tabi bu konuda bu promosyon nedir, ne değildir falan bir takım detay var. Onlara girmeyelim.
Tamam.
Bir sonuç söyleyelim. Şimdi promosyon doğrudan faiz olarak değerlendirilmiyor. Çünkü promosyon dediğimiz şey faiz kapsamına girmiyor. Faiz tanımının altına girmiyor. Bu bir. Peki o zaman caiz olur mu olmaz mı? Zamanımızda bu tartışılıyor. Ve çoğunluk Türkiye'deki fıkıhla uğraşan ilim adamlarının çoğunluğuna göre bu haram değil ama şüpheli. Haram değil ama şüpheli. Şüpheli evet. Olunca ne oluyor şimdi? Uzak durmakta fayda var.
Evet.
Çünkü mesela Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyurur ki o, haram bellidir, helal bellidir. Bunların arasında da şüpheli şeyler vardır. Siz şüpheli şeylerden uzak durun.
Evet.
Şüpheli şeylerden uzak durun. Ha, şimdi bu Peygamberimizin hadisi. Hatta bunu bir temsille anlatıyor. Diyor ki her kralın bir korusu vardır. Ve Allah'ın korusu da haramlardır. Haram kıldığı şeylerdir. O korunun etrafında hayvanlarını otlatan bir kimsenin hayvanlarının o koruya girmesi büyük ihtimalle girer. Siz onlardan uzak durun anlamında bir hadis-i şerif.
Evet.
Ha, şimdi ama bir de işin şu yönü var. Bankalar bu promosyonu verse de vermese de maaşı sen onlardan birinden almak zorundasın.
Yani.
Yani hayır efendim ben bankadan almıyorum, elden alacağım diyemiyorsun. Devlet bunu bu şekilde
vermiyor.
Vermiyor. Ve devlet vermediği gibi kurumların, kurumların vermesine de razı değil.
Evet.
Dolayısıyla mecburen bankadan alıyorsun. Bir de bu direkt haramdır diyemiyoruz. O zaman deniliyor ki veya diyoruz ki diyelim ki ben de aynı kanaatteyim. Kişi bu promosyon denilen şeyi alsın. Bankanın verdiği o promosyonu alsın. Eğer kendisi fakirse kullanabilir. Kendisi fakirse. Kendisi fakir değilse bir fakire versin.
Çok güzel.
Yani böylece hem o bankada o bir fakir istifade ediyor o parada. Hem de kendisi doğrudan doğruya bir yanlış hareket veya şüpheli bir şey yemiş olmuyor.
Yemiş olmuyor. Evet hocam. Peki. Hayvanlarla alakalı birkaç sorumuz var hocam. Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi Cenab-ı Hak kainattaki her şeyi insanlar emrine vermiş.
Evet.
Her şey. Yani her şey bizim emrimize musahhar kılmış. Ve insan beslenmesi için, beslenebilmesi için ne yapıyor? Hayvan kesiyor. Veya hayvanın sütünden istifade ediyor. Hayvanın tüyünden, kılından istifade ediyor. Kainattaki yerden bitenler insanlara hizmet ediyor. Yani her şey insanın hizmetinde.
Evet.
Dolayısıyla insanın maslahatına, insanın işine yarayan şeyler, karşı tarafa işkence yapmamak kaydıyla, yani canlılara işkence yapmamak kaydıyla caiz olur. Şimdi öteden beri uygulanan bir şey var. Bazı hayvanlar kısırlaştırılıyor. Mesela bu eti yenen hayvanlardan, diyelim ki koçlardan kısırlaştırılanlar var. Erkek. Veya ne bileyim, sığır cinsinden kısırlaştırılanlar var. Ve bu bir takım menfaata da sağlıyor bu. Ne yapıyor? Mesela kısırlaştırılan hayvan daha verimli oluyor et olarak. Kısırlaştırmaya nispetle. Eti daha lezzetli oluyor filan. Ve bundan dolayı da hiç kimse bunlara da karşı çıkmamış. Hiç kimse karşı çıkmamış. Yani niye bu hayvanı kısırlaştırıyorsun dememiş. Ama keyfi olarak hayvana eziyet etmek de caiz değil. Mesela Peygamber Efendimiz bir hayvanı, canlı hayvanı bir şeye hedefe dikerek o hedefe ok atmak caiz değil demiş. Onu yasaklamış. Yani ok talimi yapıyor insanlar. Silah talimi yapıyorlar ya.
Evet.
Hedefe diyor bir canlı hayvanı koymayı yasaklamış. Caiz görmemiş. Niye? Çünkü burada kimsenin maslahatı yok, menfaati yok. Peki şimdi şu akla geliyor. Günümüzde de bunlar biraz moda şeye geldi. Yani güncel hale geldi. Kedi köpek gibi eti yenmeyen hayvanlar da kısırlaştırılabilir mi? Şimdi öyle deniyor. Mesela şimdi çok son zamanlarda bir takım köpeklerin birçok insanlara zarar verdiğini, evet, çocukları parçaladığını görüyoruz. Evet. Ne oluyor şimdi burada? Hayvanlar saldırgan oluyor. Nasıl ki böyle bir durumda kurdu, aslanı, kaplanı insana zarar vermemesi için öldürebiliyorsak, bunları da öldürebilmemiz lazım.
Evet.
Ama öldürme yerine kısırlaştırma ve koruma altına alma ön plana geçiyor. O daha doğru, daha uygun olabilir tabii, daha uygun. Burada bir maslahat var. Nedir o? O hayvanlar, insanlara zarar veren hayvanların çoğalmasını önlemek.
Evet.
İnsanları rahatsız etmesini önlemek. İnsanları ısırmasını, parçalamasını önlemek. Bu da bir maslahattır. Dolayısıyla böyle bir maslahat için o tür hayvanları da, yani eti yenmeyen olsa bile o sokak hayvanları dediğimiz hayvanları da kısırlaştırmak caiz olur. Dediğim gibi burada birinci derecede önemli olan insan menfaati, insan maslahatıdır.
Evet. Hocam bunun bir de tam tersi var. Yani hayvanlardan daha çok verim almak için hayvanların öldürüldüğü durumlar var. Mesela arılar. Şimdiki sorumuz da o. Arılardan daha çok verim almak için, daha çok bal yapmaları için fazla, kovandaki fazla arıların öldürüldüğü bir yöntem var. Veya onların işte özünün öldürüldüğü, özünün yok edildiği bir yöntem var. Bu caiz midir hocam?
Burada cevaz veriliyor. Burada da yeni insanlar menfaatı var. Nitekim bak insanlar beslenmek için hayvanları öldürüyorlar, kesiyorlar.
Beslenmek evet.
için. Veya ne bileyim ipek böceği var değil mi? O ipek böceğini öldürerek
ipeği alıyorsun.
İpeği alıyorlar. Yani bunlar hep insan o hayvanlardan istifade edebilmek için veya daha iyi verim alabilmek için uygulanan yöntemler.
Evet.
Ve bu arılar için de aynı şey, maksat daha iyi verim almak, daha fazla. Çünkü o arı netice itibariyle önümüzdeki seneye kalmayıp ölecekler.
Evet.
Yani buna da cevaz veriliyor.
Cevaz veriliyor. Son bir sorumuz hocam bu soruyla, konuyla alakalı. Hasta olan ve tedavisi mümkün olmayan işte kedi köpek gibi hayvanların veteriner tarafından öldürülmesi caiz olur mu?
Zarar vermiyorsa öldürmemek daha gerekli. Zarar vermiyorsa. Ama bazen öyle oluyor ki hayvan çok acı çekiyor. Çok acı çekiyor. Yani tedavi mümkün olmuyor ama çok da acı çekiyor. Onlar belki. Ama öyle değil de hayvan hasta, zayıf, kimseye de zarar yok. Onu öldürmeyip kendi sağ bırakmak daha yerinde.
Kendi haline bırakmak kendi lazım. Halinde.
Ha, tersini söyleyenler de olabilir belki, bilmiyorum. Yani bu konuda başka fetvalarda söz konusu olabilir. Bu bakış açısına göre değişir.
Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Tamam. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programında sizlerden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları cevaplandırdık. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.